doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Doğudan Batı'ya, dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Programın Esra Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda Milli Edebiyat Dönemi eserlerini, bu dönemin eserlerinin dilini konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun.
Hocam ilginç bir dönem, biraz sonra başlayacağız konuşmaya, öğreneceğiz bu dönemin ayrıntılarını sizden. Neden böyle bir dönem çıktı? Bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, az önce konumuzun, bu haftaki konumuzun başlığını ben sizlere duyurdum. Milli Edebiyat Dönemi. Böyle bir dönem var. Edebiyat dönemlerimiz var hocam. Edebiyat tarihimiz boyunca. Bu dönemi de Milli Edebiyat Dönemi denmiş ama şu soru hemen akla geliyor. Ayfer hocam, yani daha öncekiler Milli Edebiyat değil miydi?
Şimdi 1789'dan sonra, Fransız İhtilali'nden sonra, evet. Bütün Avrupa'daki ülkeler kendi milli özlerine dönüş hareketini başlatmışlar. İster istemez tabii ki Avrupa'da toprakları olan Osmanlı da bundan etkilenmiş. Ve bu geniş coğrafyada, Osmanlı'nın geniş coğrafyasındaki bu etnik gruplar birer devlet olma yolunda adım atmışlar. Bütün bu hareketler Osmanlı içindeki Türkleri de harekete geçiriyor. Ve Balkan Savaşları, işte Birinci Dünya Savaşları vesaire yaşanan savaşlar neticesinde bir takım öncesinde bir takım akımlar ortaya çıkmıştı. İslamcılık, Osmanlıcılık, Ademi Merkeziyetçilik gibi.
Türkçülük gibi.
Türkçülük. Türkçülük de bunlardan birisi. Bütün bu akımlar deneniyor ve Osmanlı'yı bir arada tutmak için işe yaramadığı görülüyor. En sonunda Türkçülüğün Türk insanını bir arada tutması gerektiği görüşü hakim oluyor. Ve zaten milli edebiyat içerisinde, yeni lisan hareketi içerisinde yer alan sanatçılar da aileleri gerek meslekleri itibariyle millet olarak nasıl ayakta kalabilirizin mücadelesini veren insanlar. Örneğin Ömer Seyfettin bir askerdir. Balkan Savaşları'nda görev almış bir insandır ve yaşanan acıları bizzat görmüş ve yaşamış bir insandır.
Ayfer hocam, şu halde bir böyle hemen kesinlikle şu tarihte başlamıştır, şu tarihte sona ermiştir diyemiyoruz toplumsal olaylara, olgulara. Milli Edebiyat Dönemi'ne de diyemeyiz. 1789 Fransız İhtilali'ye kökenlerini bulduysa Jön Türklere de belki burada bir atıf yapmak lazım.
Şimdi 16. yüzyıldan itibaren Türkçenin sadeleştirilmesi hareketlerine zaman zaman değiniliyor. İşte 16. yüzyılda Türkiye Basit Hareketi başlamış. Bunlar atasözlerinden, deyimlerden yararlanalım, yazdığımızı herkes anlasın diye bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Halk tabirleri, mahalli söyleyişler, günlük sıradan olayların şiire girmesi gibi, yani divan edebiyatının o dönemki kapsamının dışında bazı şeyler söylüyorlar. Tanzimat dönemine gelindiğinde işte bu Jön Türkler dediğimiz hareketin içinde Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Namık Kemal Şinasi gibi büyük isimlerin başlatmış olduğu ve edebi kolunu temsil ettiği bir hareket var. Bunlar öncelikle Osmanlıcılık hareketi içinde yer alıyorlar ama temelinde millilik, milliyetçilik duygusu yatıyor. Yani Osmanlı'yı bir arada tutalım diye hareket ediyorlar. Ve Namık Kemal'in makalelerinde, Ahmet Mithat'ın yazılarında, Ziya Paşa'nın şiir ve inşasında özellikle Türkçenin sadeleşmesi konusu gündeme geliyor. Ve bu hareketler Tanzimat'ın birinci neslinde Ve bu isimler Jön Türklük içinde de yer alan isimler. Hatta zaman zaman Avrupa'da da bulunuyorlar. Bir takım faaliyetlerini Avrupa'da da, örneğin Ziya Paşa Avrupa'da faaliyet gösteren aydınlarımızdan bir tanesidir. Sonrasında Tanzimat'ın ikinci neslinde Ahmet Mithat ve pardon Abdülhakamit ve Recaizade bu birinci nesildeki hareketi tamamen tersine çeviriyorlar. Ve Recaizade'nin aracılığıyla Servet Üfün'ün hareketi ortaya çıkıyor ve tamamen Türkçenin sadeleşmesinin önünü kesen bir hareket oluyor. Bu defa Batı şiirinden etkilenerek ve ağır bir dille, ağdalı bir dille şiir yazmaya başlıyorlar. Ve bütün bu olanlara tepki olarak 11 Nisan 1911 yılında Selanik'te Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler dergisinde ortaya çıkıyor. Ve öncesinde Servet Üfün'ün ve Fecaati'nin başlatmış olduğu yolu tamamen keserek milli olmalıyız ve özümüze dönmeliyiz anlayışıyla bir hareket başlatıyorlar.
Ayfer Hocam, ben yanlış anlamıyorsam 1911 Genç Kalemler Dergisi
çıkışı, evet.
Çıkışı 1896, 1901 Servet Üfün'ün bu 5 yıllık süreci söylediğiniz çerçeve içerisinde o dönemin bağlamında bir kopuş, bir ayrışma olarak mı değerlendiriyorsunuz? Çok konumuzla direkt ilgili değil ama ben doçent doktor Ayfer Yılmaz Hocanın Servet Üfün'ün konusundaki görüşünü merak ettim.
Servet Üfün'ün edebiyatının, edebiyatçılarının genel yapısına baktığımız zaman Tanzimat sanatçılarından farklı olarak yaşadıkları dönemde farklı bir içe dönüş var. Yabancı dili okullarda öğrenen bir kesim bu. Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret Galatasaraylı'dır biliyorsunuz. Eğitimleri Tanzimatçılardan farklı ve yaşadıkları dönemin siyasi atmosferi itibariyle birçok konuya giremiyorlar ve hastalıklı bir ruh halini anlatan bir edebiyat ortaya çıkıyor. Kendi içlerine dönerek sadece küçük, sıradan insanın günlük yaşantısını anlatan, günlük dertleri anlatan ve toplum meselelerinden uzak bir edebiyat ortaya çıkıyor. Bunun sebebi tamamen o dönemin siyasi ortamıyla alakalıdır. Zaten Halis Ziya'nın Mavi ve Siyah romanındaki karakter, ana karakter Halit Ziya'nın kendisidir. Bir bakıma o dönemi anlatan bir romandır Mavi ve Siyah. Onların içe kapanması ve memleket meseleleriyle ya da milli dil, milli lisanla ilgilenememelerinin sebebi tamamen siyasi ortamdır.
Yani jurnal dönemi ve 2. Abdülhamit'in kurduğu Afiyet, evet, Teşkilatı, öyle mi hocam?
Evet, evet.
Genç kalemlere, hocam ondan önce de şu Türkiye basit dediğiniz konu çok bilinmiyor kamuoyunda. Burada söz ettiğiniz bu nedir Ayfer Hocam?
Şimdi 16. yüzyılda Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi ve Aydınlı Visali eserlerinde sade Türkçe kullanmalıyız. Osmanlı Türkçesinin içinde Türkçe dediğimiz bizim kendi öz dilimiz var konusuna dikkat çekiyorlar. Ve diyorlar ki eserlerimizde divan edebiyatında olmadığı şekilde atasözleri ve deyimleri kullanmalıyız. Halk söyleyişlerine, halk tabirlerine ağırlık vermeliyiz. Şiire günlük olayları, sıradan olayları sokmalıyız diyorlar ve Mesnevi'den ve halk edebiyatı ürünlerinden yararlanmalıyız. Destanlardan, efsanelerden yararlanmalıyız diyorlar. Hatta Aydınlı Visali şöyle bir şiir yazıyor. Uyalı'dan beri o zülfü siyehkâre gönül, bize yağ doldu ve yağ değilemedi kara gönül. Gam yazısında bizi eyledi avare gönül, vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, iyi vay gönül. Aydınlı Visali bunu 16. yüzyılda yazmıştır. Ancak siyasi hareketlerle paralel olarak bu akım çok öne çıkmıyor ve 16. yüzyıldan sonra çok etkisini göstermeyen bir hareket olarak kalıyor maalesef.
Yani hocam milli edebiyat dönemini aslında ta 16. yüzyıla kadar arayışlar bağlamında götürmek mümkün söylediklerinizden ben o sonucu çıkarıyorum.
Tabii ki, tabii ki. Yani öze dönüş, kendimizden olanı aramak 16. yüzyıldan itibaren başlamış.
Servet Üfün'ünü de söylediniz hocam. Arkasından geldik Selanik'e ama onun daha önce Manastır'da mı çıkmış o dergi? Bunu da şimdi öğrendim ben sizden.
Hüsn ve Şiir adıyla dergi Manastır'da önce yayımlanıyor. Ve sonra,
Genç Kalemler, evet hocam.
Evet, Genç Kalemler. Ve sonrasında Ali Canip'in teklifiyle dergi Selanik'e taşınıyor ve Genç Kalemler adını alması yine Ali Canip'in teklifiyle söz konusu oluyor. Ve 11 Nisan'daki makale Yeni Lisan makalesi milliyetçi edebiyatın, milli edebiyatın beyannamesi gibidir. Bu yazı Ömer Seyfettin'in kaleminden çıkmıştır. Ancak soru işareti ile imza yerine soru işareti kullanılmış. Bunun sebebi de bu hareketi herhangi bir isim üstlenmiyor. Biz grup olarak bu hareketi başlatıyoruz demek için.
Sanki bir manifesto gibi.
Evet, evet. Milli edebiyatın bir manifestosu olarak karşımıza çıkıyor.
Bu dönem itibariyle Rusya'dan gelen aydınların hocam milli edebiyat dönemine ilişkin etkileri konusunda neler söyleyebiliriz?
Şimdi Yusuf Akçura var biliyorsunuz. Bu hareketin Mısır'da faaliyetler gösteren bir hareket. Mısır'da ortaya çıktığını biliyoruz. Selanik'e geliyorlar. Selanik'te bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ziya Gökalp Selanik'te, Ömer Seyfettin Selanik'te, Ali Canip Selanik'te. Yusuf Akçura da dediğiniz gibi dış Türklerin temsil ettiği ve Türklük Birliği, bu Turan, Ziya Gökalp'in söylediği Turan Birliği için emek veren ve çaba harcayan isimlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi milli edebiyat döneminde Ziya Gökalp'in başlatmış olduğu Turan hareketi bir ütopya tabii ki. Burada Anadolu coğrafyası dışında Balkanlarda yahut Orta Asya'da ki Türk topluluklarını bir çatı altında toplamak fikri ortaya çıkıyor. Ancak burada da Türk lehçelerinin birbirinden farklı olması söz konusu. Bunun siyasi olarak da mümkün olmadığını anlayan Ziya Gökalp daha sonra Anadolu Türklüğünü bir arada tutalım düşüncesine geliyor ve bugünkü milli mücadeleden sonra sınırları çizilen toprağı kastederek bu toprak içinde yani Çağatayca'dan, Uygurca'dan kelime almadan Anadolu'da yaşayan Türkçeyi esas alarak dilimize girmiş olan yabancı kelimeleri dilimizdeki olduğu haliyle yani bir tasfiyecilik değil girmiş kelimeleri de girdiği şekilde kullanalım görüşüyle hareket ediyor ve ilginç olan şudur. Milli edebiyatın içindeki isimler Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü ya da onu besleyen fikirler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Misak-ı Milli Sınırları Ziya Gökalp'in de Turan anlayışından sonra getirdiği Anadolu Türkçülüğü çizgisinde bir hareket olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü de etkilemiştir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsettik. Mehmet Akif'in de Atatürk'ü etkilediği, o da milli edebiyatın içinde ama bağımsız hareket eden bir isimdir. Tevfik Fikret de yine fikirleri bakımından Mustafa Kemal Atatürk'ü besleyen kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Yani milli edebiyat şunu diyebiliriz, Türk milletinin varoluş ve bağımsızlığı kazanma döneminde, varoluş mücadelesi verdiği dönemde fikir olarak da milli mücadeleyi destekleyen önemli bir dönem edebiyatımız içinde.
Hocam altyapıyı, ideolojik altyapıyı bu şekilde oluşturuyorlar. 1911 dedik, 1912-1913 Balkan Savaşları var. Edirne'ye kadar gelmiş çok ağır kayıplar verdiğimiz.
Çok,
hemen
çok.
Ardından Birinci Dünya Savaşı'na geçiyoruz. Hemen ardından İstiklal Savaşı'mıza geçiyoruz. Bu dönemi itibariyle entelektüellerimizin, aydınlarımızın ya da münevverlerimizin katkıları, bu ideolojik yapıya katkılarını söylediğiniz eserler bağlamında bütün bu çalkantılı dönem içerisinde kimleri görüyoruz, ne yapıyorlar hocam?
Şimdi eserleri bakımından kimleri söyleyelim? Yakup Kadri, Anadolu'da yapılan Yunan zulmünü araştırmak üzere Tetkik-i Mezalim Heyeti kuruluyor. Yakup Kadri bunun içinde, Yusuf Akçura, Halide Edip bunun içinde. Bu aydınların, sanatçıların eserlerine baktığımız zaman Anadolu'da ne yaşanıyor, milli mücadelede öncesinde ve sonrasında ne yaşanıyor, Cumhuriyet'in ilk yıllarında neler var, bunları çok net görebiliyoruz. Yani aydınlar klasik edebiyatımızda ya da Servet Üfün'ün edebiyatında olduğu gibi sadece İstanbul'da yaşayıp da dış dünyaya kapalı değiller. Anadolu'da bizzat milli mücadele içinde yer almış isimler. Düşünün ki Halide Edip bir hanım olarak Anadolu'da milli mücadelede Atatürk'ün yanında yer alıyor. Olaylara şahit oluyor. Yakup Kadri keza yine öyle. Olayların içinde yaşanan acılara bizzat şahit olan isimler. Reşat Nuri biliyorsunuz öğretmendir. Ve Çalıkuşu onun eseri. O da Atatürk'ün çok her zaman okuduğu kitaplar arasındadır. Anadolu'da yaşanan acıları, Anadolu'da neler olup bittiğini ortaya koyan isimlerdir.
Hocam şimdi Servet Fünun döneminde Baudelaire'den Rimbaud'a kadar Parnasların da işte sembolistlerin de etkilerini görüyoruz. Milli Edebiyat döneminde az önce 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ulusçuluk akımlarından bahsettiniz. Yabancı etkisini tespit ettiniz mi çalışmalarınızda?
Şimdi tabii ki bu insanlar Batı edebiyatında bilen, bu hareketi başlatan insanlar Batı edebiyatında bilen kimseler. Örneğin Yahya Kemal saf şiir anlayışı ile hareket eden bir isim, mektepten memlekete görüşünü savunur. Avrupa'da gördüğü etkilenimler, Albert Sorel'in öğrencisidir. Orada Avrupa ülkelerindeki insanların kendi tarihlerine, kendi özlerine verdiği önemi görmüştür. Ve bunu Anadolu'ya taşımak için döndükten sonra şiirlerinde bu temayı kullanmıştır. Yani Osmanlı'nın parlak dönemleri, Osmanlı'nın insanları bir arada tutan o tarihiyle, mimarisiyle, musikisiyle insanları bir arada tutan o değerleri insanlara tekrar hatırlatma görevini üstlenmiştir. Yani bu bakımdan fikri bağlamda tabii ki Avrupa'dan etkilenmişlerdir.
Hocam ben biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Örneğin yine Servet-i Fünun'dan örnek vermek gerekirse imgelerde, simgelerde birebir, hadi intihal demeyelim, iddialı olmayalım Erdoğan Alkan'ın söylediği gibi. Hocam niye güldünüz?
Şimdi eser isimleri dahi Avrupa'dan kopya edilmiştir deniliyor. Rübab-ı Şikeste ismi bile Avrupa'dan kopyadır. Zaten Fikret'in eserlerinde de bunu görüyoruz. Okudukları eserlerden imgeler, semboller, temalar almışlar. Bu da bunun sebebini şöyle görüyorum ben. Zaten Batı edebiyatıyla beslenen bir dönem bu. Servet-i Fünun dönemi. Tanzimat'ta da başlıyor, devam ediyor. Ve çok okuyorlar. Batı edebiyatını çok yakından takip ediyorlar. O dönemde düşünün ki Avrupa'da çıkan bir gazete ya da dergi ertesi gün onların eline geçebiliyor. İç içeler. Ve bu ister istemez intihal demeyelim, haksızlık olur.
Demeyelim
etkilenme,
hocam. Evet.
Etkilenme diyelim.
Hocam söz sözü açıyor buradan yine konumuzun. Klasik bir edebiyat programı, Türkçe programı yapmıyoruz Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte. Ayfer hocamızla sohbetimize devam edelim. Hocam Hayriyet'in kitabı var. O da divan edebiyatında alıntı parantez içerisine çeyi de koymuş. Yani o kitabı öyle koymuş. Alıntı, çalıntı anlamı çıkıyor. O da hafızdan kaynaklandığını, imgelerin, az önce sizin söylediğiniz gibi temaların. Şimdi bizim edebiyatımızda gerçekten bu düzeyde bir divanda olsun, daha sonrası gelen dönemde olsun ve en son milli edebiyat döneminde olsun. Gerçekten bu kadar dışarıdan etkilenme var mı hocam görüşünüzde?
Kesinlikle. Yani sanat bir etkileşim ürünüdür.
Evet.
Tabii ki. Bakın Osmanlıca dediğimiz dil Arapça ve Farsça'nın karışımı. Dolayısıyla dil kültürü de birlikte getirir. İran edebiyatından etkilenmişiz. Arap edebiyatından etkilenmişiz ve aydın dili olarak Osmanlıca dediğimiz dil kabul görmüş. Sonrasında kültürün ve medeniyetin ileri olduğu ülkelere yönelmek her zaman söz konusudur. Yani öncesinde Doğu edebiyatı, Doğu kültürü öndeyken, Doğu medeniyeti öndeyken Fransız ihtilalinden sonra Batı kültürü öne çıkmaya başlıyor. Ve sanatçılarımız da ister istemez artık Batı'dan etkileniyorlar. Sanatın ileri olduğu, ekonominin, kültürün ileri olduğu yere insanlar yönelir. Bu çok tabidir.
Hocam Fuzuli'yi bile isyan ettirmişler. Hatta bir tane beyti var ya, bilirsiniz. Ben şiir yazdım, bu hafıza hiç benzemiyor diye saymadılar. Ben şiir yazdım, sen bunu hafızdan almışsın diye saymadılar diye. Yani Fuzuli dahi isyan etmiş Ayfer Hocam. Hocam bir nefeslenelim, devam edelim sohbetimize.
Tamam, teşekkür ederim.
Türkçemiz son yıllarda artan biçimde Batı dillerinin tehdidi altında. Atalarımızdan miras olarak aldığımız dilimizi gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarmak zorundayız. Gelin hep birlikte dilimize sahip çıkalım. Dünden bugüne Türkçemiz her pazartesi 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemiz programındasınız. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamızla sohbetimizi Milli Edebiyat dönemini konuşuyoruz ama Milli Edebiyat döneminden ta İran'a Hafız'a kadar gittik Ayfer hocam. Şimdi oradan yeniden dönelim. Bir dinleyicimizin sorusu var. Servet-i Fünun'la Edebiyat-ı Cedid'i arasındaki farkı aktarabilir mi hocamız bizlere demiş.
Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, edebiyatı cedidedir. Bu harekete verilen isimdir edebiyatı cedide. Servet-i Fünun edebiyatı dememizin sebebi Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmış bu isim insanlar. Yani Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin gibi, Halit Ziya gibi isimler bu dergide yazmaya başlamışlar. Dolayısıyla bizler edebiyatı cedide de diyebiliriz, Servet-i Fünun da diyebiliriz. Bu topluluğa dışarıdan verilen bir isimdir.
Aynı şeydir hocam.
Sonuçta. Aynı şey.
Bütün bu acılar yaşandıktan sonra hocam devam edelim biz Milli Edebiyat dönemine. Şu anda neredeyiz?
Ben Yeni Lisan makalesinin önemini hatırlatmak istiyorum. Bu bir beyannamedir dedik, bir manifestodur dedik. Ve ilk defa bu kadar açık bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki Arapça ve Farsça gramer kuralları ve bu kurallara göre yapılan tamlamalar kullanılmamalıdır. Yani dil bilgisi kuralları, yabancı dil bilgisi kurallarını dilimizden çıkartalım. Türkçe'ye girmiş olan kelimeleri Türkçedeki kullanılan haliyle muhafaza edelim. Biz nasıl kullanıyoruz? Nerdiban mesela, merdiven. Biz bu şekilde kullanıyoruz, bu şekilde kalsın diyorlar. Ve yazımı da bu kelimeleri biz nasıl kullanıyorsak, dilimize nasıl yerleşmişse bu şekilde yazmalıyız diyorlar. Şu çok önemli, diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalı. Yani diğer Uygurca ve Çağatayca vesaire lehçelerden kelime almak dili daha karmaşık hale getirir diyorlar. Tasfiyecilik yok bunlarda. Arapça, Farsça kelimeleri atmayalım diyorlar. Ve konuşmada İstanbul Türkçesini esas alalım diyorlar. Yani bugünkü kullandığımız dil kuralları aslında bunlar. Öncelikle bu hareketi Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Şahabettin Süleyman, Celal Sahir gibi isimler karşı çıkıyorlar.
Ne şekilde karşı çıkıyorlar hocam?
Dilin zayıflayacağını, bu şekilde kelime almamak ya da bazı kelimeleri halkın konuştuğu şekilde, yani halk edebiyatına yönelmenin, avam edebiyatına yönelmenin edebiyatı, sanatı zayıflatacağı düşüncesi, endişesi var. Bu kelimeleri çıkartırsak tamamen halk edebiyatı ürünleri elimizde kalıyor ve bu bir klasik edebiyat ya da sağlam bir edebi eser ortaya koymamız için yeterli değil diyorlar. Örneğin aruz veznini kullanmamak, hece veznine dönmek edebiyatımızı halk edebiyatı seviyesine getirecektir. Bu da şimdiye kadar, yani 600 yıllık bir geçmişi olan bir devletin divan edebiyatı gibi sağlam bir yapısı olan edebiyatı zayıflatacağını düşünerek karşı çıkıyorlar ki ilginç olan daha sonra milli mücadele, işte yaşanan savaşlar ve milli mücadele arkasından cumhuriyetin kurulması ile bu karşı çıkan isimler milli edebiyat içinde yer alıyorlar.
Burada bir çelişki tespit ediyor musunuz Ayfer Hocam?
Şöyle düşünüyorum. Dünyanın gidişatını onlar da fark ediyorlar. Yani milliyetçilik hareketleri başlamış. Her millet özüne dönüyor, kendi kültürüne dönüyor. Ve artık tekrar klasik divan edebiyatının kurallarını, çizgilerini devam ettirecek bir dönem kalmamıştır. O dönem bitmiştir. Bunu fark ettiklerini düşünüyorum.
Hocam burada bir soru daha akla geliyor. Yalnızca edebiyatımız anlamında değil, entelektüellerimiz, aydınlarımız anlamında da biliyorsunuz bir eleştiri vardır. Halk ve Türk aydını ve Türk halkı arasında bir kopukluk. Az önceki yaklaşım sanki bana bunu çağrıştırdı.
Şimdi Tanzimat döneminde Namık Kemal'in...
Hocam, felsefenin konusuna geçtik farkındayım ama görüşleriniz önemli bizim için.
Şimdi Tanzimat döneminde Namık Kemal'in ve Ziya Paşa'nın dilin sadeleşmesi konusundaki düşünceleri var. Diyorlar ki bugün, yani o gün için söylenilen şey, bir insanın okur yazar olabilmesi için, derdini anlatacak kadar lisan bilmesi için, yazı bilmesi için çok uzun yıllar gerekiyor. Okuma yazma oranı çok düşük ve bir katibin bile yazı yazmakta zorlandığını söylüyorlar. köylerde ancak muhtarların bu işi yaptığını söylüyorlar. Yani yazma, dilekçe vesaire vesaire.
Arzu Halciler de var evet, ya hocam. Cumhuriyet evet. döneminde de var. Yaşar Kemal'in romanlarında da vardır ya Arzu Halciler hocam. Buyurun hocam.
Şimdi aydınlar ve halk arasındaki bu kopukluğun giderilmesini isteyen Tanzimat aydınları ve sanatçıları şunu diyorlar. Yazdığımızı sıradan insan, sokaktaki insan da anlamalı. Yani aydın halktan kopuk olmamalı. Sıradan insan bizim eserlerimizi bilebilmeli, bizi anlayabilmeli, derdimizi onlara anlatabilmeliyiz. Tabii bunun altında yatan sebep şu, yine biraz siyasi bir tavır var. Halkı aydınlatmak, halkı eğitmek, halkın bir takım fikirlere uyanması konusunda edebiyatı kullanıyorlar. Onlar ne diyordu? Toplum için sanat görüşünü benimsemişlerdi. Servet Fünun'da oysa sanat için sanat görüşü benimsenmişti ama Tanzimatçılar toplum için sanat, yani sanatı toplumu eğitmek maksadıyla kullanmışlar. Yine bu düşünceler Cumhuriyet ideolojisinin felsefesi içinde. Yani aydın halk kopukluğunun ortadan kalkması. Biliyorsunuz Yaban'da, Yakup Kadri'nin Yaban romanında aydın halk kopukluğunu çok güzel işlemiştir yazar. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bütün mesele aydınlarla halkın birbirini dinlemesi, anlaması ve kendinden bir şeyler bulması.
Evet hocam, Cumhuriyetimizi kurduk 29 Ekim 1923 ve bundan sonra az önce altyapısını söylediğiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonraki değişimler neler hocam?
Şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonra tabii Milli Edebiyat dönemi içinde yer almış isimler Cumhuriyet döneminde de karşımıza çıkıyor. Yazarlardan bahsetmek isterim ben.
Buyurunuz hocam.
Refik Halit Karay var. Memleket ve gurbet hikayeleriyle ortaya çıkıyor. Sonrasında bazı siyasi olaylar neticesinde farklı yönlere geçiyor. Farklı yönlere kayıyor. Yakup Kadri bizzat milli mücadelenin içinde bulunmuş bir isim. Ve yaşadıklarını Ankara romanında anlatır. Cumhuriyet'in, Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gelir. Panorama iki ciltlik nehir roman niteliğindedir. Burada da anlatır yine aynı şekilde. Halide Edip'in eserlerinde bunu çok net görüyoruz. Bunlar 1923'ten sonra da etkisi devam eden isimler. Reşat Nuri'nin eserleri, yani bir öğretmen İstanbul'dan çıkıp Çalıkuşu'nda Anadolu'ya geçen bir öğretmen. Ve yine orada da İstanbullu ile Anadolulu halk arasındaki iletişim, kopukluk ya da Anadolu'nun geri kalmış, geri bırakılmışlığı anlatılır. Yine Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi isimler Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdüren ama onların düşüncesi biraz daha farklı. Saf şiir anlayışıyla sadece şiiri baz alarak, estetiği baz alarak eser veren isimler. Bunları görüyoruz Cumhuriyet döneminde.
Hocam şimdi Milli Edebiyat dönemini şu tarihte başlamıştır, şu tarihte bitmiştir şeklinde ifade etmek belki güç ama kapsadığı dönem itibariyle bir tekrar rica edeceğim sizden.
Şimdi Yeni Lisan Hareketi'nin başladığı yazın Yeni Lisan makalesinin çıktığı günü baz alırsak ki öncesi var tabii ki hiçbir hareket bir günde akşamdan sabaha çıkmaz. 1911-1922 olarak belki sınırlayabiliriz. Ama sonrasında da konuşmamızın başında siz de söylediniz, yazılan her eser millidir aslında. Dilin kullanıldığı ve dilin malzeme olarak alındığı her eser millidir. Milli edebiyat dememizin sebebi biraz da milli mücadelenin yaşanan acıların ortaya çıkması ve Avrupa'daki milliyetçilik hareketlerinin bizim sanatçılarımızı da bir bakıma uyandırması diyebiliriz. Yoksa her eser millidir çünkü dil milli bir unsurdur. Bunu ayırt edemeyiz. Şu dönemde bitmiştir. Sadece edebiyat araştırmalarında belki sınırlamak mümkündür ama her eser tabii ki millidir, yazıldığı dile aittir.
Az önce söylediğiniz zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra da etkilerini ve bu tabii anlamdaki ki verilen ürünleri de görüyoruz hocam herhalde.
Tabii ki. Örneğin benim üzerine çalıştığım isimlerden birisidir Nait Sırrı Örik.
Çok da bilinmeyen bir yazar hocam.
Evet. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'yı anlatır. Bakın milli edebiyat içerisinde yer almamış ama yine milli unsurlar var içinde. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni başkent olan Ankara'yı anlatır. Yani bu sonraki süreçte de devam etmiştir. Örneğin toplumcu gerçekçi sanatçılar da halka anlatmak bakımından milli edebiyata hizmet etmiştir bana göre.
Hocam toplumcu gerçekçi derken köy romancılarını mı söylüyorsunuz?
Evet, evet.
Onların da Fakir Baykurt'un işte değil mi? Örneğin hocam en başta gelen.
Yılanların öcü. Evet. Anadolu'da yaşanan zorluklar. Kemal Tahir'in olsun. Yaşar Kemal'in olsun. Anadolu'daki insanın çilesi anlatılır. Yine burada da aydın ve halk kopukluğu vardır aslında. Ne yazık ki bu hala aşılabilmiş bir durum değil.
Hocam belki de şu çok iddialı bir ifade olmaz. Sanatı, sanatçıyı hem kendi içerisinde bulunduğu öznel bağlamından hem de toplumsal bağlamından koparmak ve ayrı sanki buzdolabında duran bir nesneymiş gibi değerlendirmek olanaksız ve haksız.
Kesinlikle. Yani sanatçı da toplumun içinde yetişmiş.
Siyasal olaylar, tabii ki, iktisadi tabii ki, olaylar tabii hocam. Ki. Evet.
Toplumda yaşanan her şeye duyarlı ve etkilenen insanlar. Yani toplumun dışında değil. Belki divan edebiyatının bir eksiği buydu. Aydınlara sadece okumuş belli bir kesime, belli bir zümreye hitap etmesi. Ama bu Tanzimat'ın birinci neslinden itibaren kırılmaya başladı. Ve sanatçı toplumun meselelerine duyarlı, birebir ilgili, hatta devlet kademelerinde görev alan ve bir takım sosyal hareketlerin içinde olan insanlar. Ayırt etmek mümkün değil. Ayırt edilmemeli de. Bir sanatçı kendini toplumun tabii ki üstündedir. Toplumu kendi seviyesine çekecektir ama toplumun dışında olamaz. Sanatçının da böyle bir sorumluluğu var.
Hocam son 1-2 dakikamız kaldı. Benim de son sorum şu olsun size. Az önce bahsettiğiniz bildirgeyle, manifestoyla birlikte öngörülen maddelere yazarlarımız ne kadar uyabildiler, ne kadar bu konuda başarılı olabildiler?
Kendi eserleriyle örnekler veriyorlar tabii ki. Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu hikayelerde tamamen sade bir dil kullanılır. Ziya Gökalp'in yazmış olduğu şiirlerde tamamen sade bir dil kullanılır. Türk destanlarından, masal ve hikayelerinden yararlanılmıştır. Eserlerinde bunu çok net görüyoruz. Ali Canip fikri yönünü oluşturmaya çalışıyor bu hareketin. Onun da yazılarında divan edebiyatının dışındaki nesir üslubunun dışında artık tamamen halkın anlayabileceği, bir dergi alıp okuyabilecek olan insana ulaşabilecek yazılar ve eserler ortaya koymaya başlıyorlar.
Hocam bir dakikamız kaldı ama şunu da sormadan geçemeyeceğim ya. 1917 Sovyet ihtilalinden sonra orada gelişen toplumsal gerçekçilik akımının bizim üzerimizde, özellikle milli edebiyat dönemi üzerinde etkisi olmuş mu? Akçura'ya az önce vurgu yaptınız. Ahmet Ağaoğlu var, diğerleri var oradan
tabii
gelenler.
Tabii ki, tabii ki.
Örneğin Maxim Gorki'den etkilenmiş miyiz?
Maxim Gorki'den...
Ya da benzerlerinden hocam.
Yani Rus edebiyatından dediğim gibi aydınların bir başka edebiyattan etkilenmemesi mümkün değil. Tabii ki Yusuf Akçura, demin söylediğim
Ahmet Ağaoğlu.
Oradaki hareketlerden şöyle etkileniyorlar. Herkes kendi milliyetine, özüne dönüyor. O zaman biz de kendi özümüze dönmeliyiz.
Başta yine çizdiğiniz çerçeveye uygun hocam.
Ve bir takım faaliyetlerini zaten Türkçü hareket içinde sürdürüyorlar. Bu çok doğal. İnsanın kendi özüne ve kendi doğasına dönmesi çok doğal.
Hocam daha çok soracak soru var ama süremiz bitmiş.
Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
Hocam siz sağ olun. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ayfer Yılmaz hocamızla sohbetimiz hocam yarım kaldı. Demek ki bunun ardını getirmek size, bize, hepimize düşüyor.
Peki.
Tekrar sizi burada görmek istiyoruz.
Memnuniyetle.
Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben
ağzınıza,
teşekkür
ayağınıza sağlık. Eksik olmayınız
ben
hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik Doğudan Batı'ya, Dünden Bugüne Türkçemiz programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan Batı'ya, dünden bugüne Türkçemiz.